Ayrım 29.
Ya diyor Oline. Demek öyle. E peki kapat artık bunu. Bugünden sonra inek olmadan da yaşayabilirim. Bir daha da lafını edecek değilim. Ama nasıl bir adam olduğunu bugün gösterdin işte. Artık biliyorum. Bir gün olup hatırlayacağım. Gel gelelim. Oline o gece öldü. O gece bir ara ölmüş. Ertesi sabah geldiklerinde buz gibiydi. Oline yaşlı bir yaratık. Doğdu, öldü. Axel için de, Barbro için de üzüntü olmadı onu toprağa vermek. Temelli kurtulmuşlardı ondan. Artık diken üstünde yaşamayacaklardı, rahat edeceklerdi. Barbro gene dişlerinden çok çekiyor. Bunun dışında her şey yolunda. Yalnız boyuna yüzüne tuttuğu şu yün atkı yok mu? Bir lakırdı edeceği zaman yana çekiyor, pek dertli doğrusu. Şu diş ağrısına da Axel bir türlü akıl erdiremiyor. Barbro'nun lokmasını dikkatli çiğnediğini görüyordu elbette ama ağzında bir diş bile eksik değildi. Yeni diş taktırmadın mıydı sen diye soruyor. Evet taktırdım. E onlar da mı ağrıyor? Barbro sinirlenerek ah senin şu aptallığın diyor. Oysa Axel pek içten sormuştur bunu. Barbro bu sinirlilik arasında durumu açığa vuruyor. Halimi görmüyor musun? Ne varmış halinde? Axel yakından bakıyor. Onu pek sapasağlam buluyor. Ah yoksa gene mi çocuk diyor. Barbro, biliyorsun işte, diyor. Axel ona şaşkın şaşkın bakıyor. Kafası ağır işler ya, oturmuş orada sayıyor. Bir hafta, iki hafta, üçüncü hafta. Yo, nereden bilecekmişim, diyor. Bu tartışma üzerine Barbro'nun artık sabrı taşıyor, patlıyor. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Derin bir yara almış, hayvan gibi haykırıyor. Yo, istersen al götür beni de toprağa göm, kurtulursun benden. Tuhaf şey, kadınlar da nelere ağlıyorlar? Axel onu toprağa gömmeyi aklından bile geçirmemişti. Derisi kalın bir adamdır o. Hep işe yarayacak şeyler arar. Çiçeklerle kaplanmış toprakla işi yok onun. Demek bu yaz tarlada çalışamayacaksın diyor. Barbro gene korkuya kapılarak çalışamayacak mıyım diyor. Sonra tuhaf şey kadınlar da nelere gülüyorlar. Axel bunu böyle gördüğü için Barbro'yu öyle güldürdü ki sinirleri boşandı. İki kişinin işini yapacağım. Göreceksin bak Axel. Beni hangi işe koşarsan yapacağım. Dağısını da yapacağım. Kendimi öldüresiye çalışacağım valla. Sağ ol diyeceğim sana. Bu halimle bana katlanırsan. Bundan sonra yine gözyaşları, gülmeler, okşamalar. Dağ başında ikisi. Tedirgin edecek kimse yok. Yaz sıcağında kapılar açık. Sinek vızıltıları. Barbro da öyle tatlı, öyle uysal ki. Evet, Axel onu istediği gibi kullanabilirdi. Pek uysaldı. Güneş battıktan sonra Axel durmuş ot biçme makinesine atı koşuyor. Yarına hazır olmak üzere biçeceği az bir şey daha var. Barbro evden dışarı fırlayıp koşa koşa geliyor. Önemli bir haberi varmış gibi. Axel diyor. Nasıl oldu da Amerika'dan birini getirtmeyi düşündün? Kadın buraya gelinceye dek kış gelirdi. O vakitte ne işe yarar? Bu onun aklına yeni gelmişti. Durmamış koşa koşa gelip sanki önemli bir habermiş gibi söylemişti. Hiç de önemli değildi. Axel daha başlangıçtan biliyordu ki Barbro'yu yanına alırsa bütün yıl için kendine yardımcı bulmuş olacaktı. Axel'de öyle acaba falan yoktu. Başı havalarda düşünmezdi o. Şimdi onun işlere bakacak kadını vardı ya, kendisi şu telgraf işiyle biraz uğraşabilirdi. Yılda epey paraydı bu. Topraktan ancak kendini geçindirecek bir gelir sağladığına, pek az bir şey satabildiğine göre bu para hiç de yabana atılır şey değildi. Bütün bunlar sağlam hesap, sağlam gerçek. Telgraf işinde Brede'den yana da korkusu yoktu artık. Onun damadı olmuştu şimdi. Evet, Axel için işler artık pek yolunda, pek tıkırında gidiyor. Günler geçiyor. Kış geçti, ilk yaz geliyor gene. İzak bir gün köye inmek zorunda. Niçin inmesin? Ne için iniyormuş? Yo, bilmiyorum diyor. Ama arabayı güzelce temizletiyor, oturacak yeri koyuyor, çekip gidiyor. Arabaya bir hayli yiyecek falan da almış. Niçin almasın? Storborg'a, Eleseus'a götürüyor. Selenra'dan bir kez olsun araba kalkmaz ki Eleseus'a bir şey götürmesin. İzak'ın arabayla fundalıktan aşağı inmesi az önemli bir olay değildi. Çünkü pek seyrek inerdi. Onun yerine hep Sivert giderdi. Aşağıya inerken en yakın iki çiftlikten ahali kapılara çıkıyor birbirine. İzak geçiyor. Bugün aşağı niye iniyor acaba diyor. Maneland'a inince işte Barbro'da kucağında çocuk pencerenin önünde. İzak geçiyor diyor. Storborg'a geliyor, dizginleri çekiyor. Eleseus evde mi? Eleseus dışarı çıkıyor. Evet evdeymiş. Daha gitmemiş ama gitmek üzereymiş. Güneydeki kentlere ilk yaz gezisine. Bunları annen gönderdi, diyor babası. Nedir bilmiyorum ama pek bir şey değil sanırım. Eliseus babasının getirdiklerini alıyor. Sağ ol, diyor. Mektup falan yok muydu, diye soruyor. Var, diyor babası, ceplerini karıştırıyor. Rebecca'danmış sanırım bu. Eliseus mektubu alıyor. İşte bunu bekliyordu o da. Elliyor, eline dolu dolu geliyor. İyi ki tam vaktinde geldin, diyor babasına. Gitmeme daha 2 gün vardı ama olsun, biraz beklersen benim bavulda aşağıya indiriverirsin. İzak arabadan iniyor, atı bağlıyor, oralarda şöyle bir dolaşmaya çıkıyor. Andresencik, Eliseus'un yanında toprak işçisi olarak hiç de kötü çalışmamış. Evet, Svert de atlarla Selenra'dan ona yardıma geldi, orası öyle de gene kendi payına da hayli iş yapmış. Çamurları akıtmış, kendi de bir adam tutup hendeklere taş duvar ördürtmüş. Anlaşılan o yılda, gelecek yılda Storborg'dan ot alamayacaklar. Çünkü Eliseus'un da kendi atı olacak. Andersen sayesinde, onun şu toprakları işlemesi sayesinde. Biraz sonra Eliseus aşağıya sesleniyor. Bavulunu hazırlamış. Görmüşe bakılırsa kendi de hazır. Arkasında güzel bir lacivert takım, ak yakalık, ayağında lastik, elinde baston. Evet, 2 gün gemi bekleyecek ama olsun, köyde kalır. Ha burada olmuş, ha orada. Hepsi bir onun için. Derken baba oğul arabayla yola koyuluyorlar. Andresen dükkanın kapısından onları uğurluyor, iyi yolculuklar diliyor. İzak'ın aklı oğlunda. Oturacak yeri ona verecek ama Eliseus olmaz, diyor. Onun yanına oturuyor, Braidablik'e geliyorlar. Birden Eliseus bir şey unutmuş. Babası atı durduruyor. Ne unuttun, diye soruyor. Şemsiyesini unutmuş. Eliseus şemsiyesini unutmuştu ama şimdi bunu anlatamaz ki. Aldırma, sür arabayı, diyor. Dönmeyecek misin? Hayır, sür arabayı. Ama canı da sıkılmıştı. Nasıl da unutmuştu yahu? Babası bekliyor diye acele etmişti. E neyse, Trondheim'e gelince yeni bir şemsiye alırdı. Ha bir şemsiyesi olmuş, ha iki, ne çıkardı ki? Ama gene de Eliseus'un keyfi kaçmıştı. Öyle ki arabadan aşağı atlıyor, arkadan yayan yürüyor. Ondan sonra pek konuşmadılar. Çünkü her seferinde İzak dönüp omzunun üzerinden konuşmak zorunda kalıyordu. Ne kadar kalacaksın, diye soruyor. Eliseus, 3 hafta belki, diyor. Çok çok 1 ay. Babası şaşıyormuş. Nasıl oluyormuş da büyük kentlerde insan yolunu şaşırıp kaybolmuyormuş? Eliseus da buna karşılık diyor ki, kendisi büyük kentlerde yaşamaya alışmış. Hiç ama ömründe hiç kaybolmamış. İzak orada öyle tek başına oturmayı kendine ayıp sayıyor. Hadi biraz da sen gel sür arabayı, ben yorulmaya başladım, diye sesleniyor. Eliseus bırakmıyor babası yere insin. Çıkıyor, gene onun yanına oturuyor. Ama ilk önce bir şey yemeleri gerek. İzak'ın o pek dolu çıkınından. Sonra gene yola koyuluyorlar. En aşağıdaki o 2 çiftliğe geliyorlar. Köye yaklaştıkları nasıl da belli. 2 evinde sokağa bakan o ufacık pencerelerinde ak perdeler var. Zamanlığın üzerine de anayasa günü onuruna bayrak direği dikilmiş. Araba geçerken o 2 yeni çiftliktekiler de İzak geçiyor, dediler. Eliseus en sonunda kendi işlerini, kendi değerli varlığını düşünmeyi bırakıyor da bugün köye niye iniyorsun, diye soruyor. Babası pek bir işim yok, diyor, duruyor. Sonra düşünüyor ki nasıl olsa Eliseus gidiyor, söylemekten bir zarar gelmez. Şu demircinin kızı var ya, Jensine, onun için gidiyorum, diyor. Evet, bu kadarını açıkça söylüyor. Eliseus, bunun için sen kendin gidiyorsun, Sivert gidemez miydi, diyor. Eliseus bu kadar biliyordu işte. Bu kadar bildiği için de Jensine'yi aramaya Sivert demircinin evine gidebilir sanıyordu. Jensine kendine pek değer verdiği için Selenra'yı bırakıp gitmişti. Yo, bıldır ot kaldırma işi pek ters gitmişti doğrusu. Inger elinden geldiğince kaldırmıştı söz verdiği gibi. Leopoldine de payına düşeni yapmıştı. Atın çektiği makine de ceba. Gel gelelim, ot pek ağır şeydi. Tarlalar da büyüktü. Selenra hayli geniş bir yerdi artık. Kadınların başka işleri de vardı. Sığırlara bakılacak, yemek yapılacaktı. Hem de hepsi saatinde. Tereyağı, peynir yapılacak. Çamaşırlar yıkanacak, ekmek pişirilecekti. Ana kız ellerinden geldiğince çalışıyorlardı. İzak bir daha böyle bir yaz geçirmek niyetinde değildi. Sessizce karar vermişti. Kandırabilirse gene Jensine'ye getirtecekti. Inger de artık sesini çıkarmamıştı. Gene aklı başına gelmişti. Nasıl istersen öyle yap, dedi. Evet, Inger artık makul bir kadın olmuştu. Az şey değildi bir kadının sapıttıktan sonra aklının başına gelmesi. Inger'in ateşi sönmüştü artık. Kanı kaynamıyordu artık. Kış soğutmuştu onu. Ancak gereğince ateşi kalmıştı. Gittikçe daha enine boyuna, daha gösterişli bir kadın oluyordu. solmaması, azar azar eriyip sönmemesi gereken güzel bir kadın. Ömrünün sonlarına doğru yeniden çiçek açmıştı. Yeterdi artık. Bir şey nasıl olur, kim söyleyebilirdi ki? Hiçbir şey bir tek nedenden ileri gelmez. Birçok nedenden ileri gelir. Demircinin karısıyla İnger'in arası iyi değil miydi? Bir demirci karısı onun aleyhinde ne söyleyebilirdi ki? İnger yüzünün biçimsizliğinden dolayı ömrünün ilk yazından olmuştu. Daha sonra da yazının 6 ayını yapma bir hava içinde geçirmişti. İçinde daha canlılık varken yüzünün delişmen bir taşkınlık göstermesine şaşılır mıydı hiç? İnger demirci karılarından kat kat üstündü. Biraz yıpranmış, biraz kamburu çıkmış ama yaratılıştan iyi, yaratılıştan zeki. Evet. Baba oğul arabayla aşağı doğru iniyorlar. Brad Olsen'in otel gibi işlettiği eve geliyorlar. Atı bir sundurmaya çekiyorlar. Akşam oldu artık. Kendileri de içeri giriyorlar. Brad de burayı kirayla tutmuş. Dükkan sahibinin eskiden ayrı bir yer olarak kullandığı bir dış yapı. Şimdi orada 2 oturma odasıyla 2 de yatak odası döşemişler. Hiç de kötü değil, derli toplu. Kahve tiryakileri, gemiye binecek köylüler sık sık geliyorlar. Brede'nin talihi ilk kez yaver gitmiş denebilir. Kendine uygun bir iş bulmuş karısı sayesinde. Kahve gibi hangi bir yer açmak Brede'nin karısının aklına Bridalbi'deki açık artırma günü gelmişti. Bir şeyler satmak, eline nakit para almak hoş bir şeydi. Buraya geldiklerinden beri çok iyi geçinip gidiyorlardı. Artık kahve satmayı, başını sokacak başka yerleri olmayan bir alay kişiyi barındırmayı kendilerine iş edinmişlerdi. Brede'nin karısı da yolcular için bulunmaz bir nimet. Katrine, kızı, ona büyük yardımcı oluyor elbette. Artık koca kız oldu, müşterileri ağırlamasını çok iyi beceriyor. Yalnız bir süre için yapacak bu işi. Çok geçmeden Katrinecik, anasının babasının evinde müşterileri ağırlamaktan daha iyi işler yapacak elbette. Şimdilik çok iyi para kazanıyorlar. Asıl sorun da bu. Başlangıç pek elverişli olmuştu, orası öyle. Daha da iyi olabilirdi ama bakkalda kahvenin yanında verilecek çörek, kurabiye gibi şeyler kalmamıştı. Bayrama gelenler de kahvelerinin yanında çörek istiyorlardı. Çörek, kurabiye. Bakkala bu ders olsundu da bir dahaki sefere çok çok çörek kurabiye bulundursundu. Brede'nin kendisi de çoluk çocuğu da kazandıklarıyla çok iyi geçiniyorlar. Yemeklerinin çoğu kahveyle arta kalan bayat çörekler ama bu da yaşatıyor onları. Çocuklara da ince, kibar bir görünüş veriyor. Herkes kahvesinin yanında çörek yiyemez, diyor köy halkı. Evet, Brede'lerin durumu iyi, öyle görünüyor. Köpek bile besleyebilecek durumdalar. Köpek müşteriler arasında dilene dilene dolaşıyor. Oradan bir parça, buradan bir parça derken şiştikçe şişiyor. Güzel, şişman bir köpeğin bulunması da bir han için çok güzel bir reklam. Orada iyi beslenildiğini açıkça belirtir. Demek oluyor ki Brede evinde iyi bir koca, iyi bir baba. Ayrıca daha başka bakımlardan da ilerlemiş bulunuyor. Yeniden bucak müdürünün yardımcısı, vekili oldu. Bu alanda yapılacak çok işi var bir zaman için. Ne yazık ki kızı Barbro, geçen güz bucak müdürünün karısının gözünden düştü. Pek pesten kerani bir şey yüzünden, bir hiç yüzünden. Doğrusunu isterseniz bir pire yüzünden. O günden beri Brede'nin kendisi de orada gözden düştü. Ama Brede bunu büyük bir kayıp saymıyor ne de olsa. Şimdi bucak müdürüne nispet olsun diye ona iş bulan birçok kimseler var. Sık sık hekimin arabasını sürmeye çağrılıyormuş. Papaz evine gelince ne zaman domuz kesilecekse seve seve ona haber yolluyorlarmış. Daha neler neler. Brede öyle söylüyor. Gel gelelim Brede'nin evinde ara sıra sıkıntılı günler de oluyor. Olmuyor değil. Bütün ev halkı köpek kadar şişman değil. Gene de Tanrı'ya çok şükür. Brede her şeyi öyle kendine dert edecek bir adam değil. İşte çocuklar günden güne büyüyorlar, diyor. Oysa arkadan boyuna yenileri geliyor. Büyüyenlerin yerini alıyor. Büyüyüp iş tutanlar kendi kendilerini geçindiriyorlar. Arada sırada da eve biraz bir şey yolluyorlardı. İşte Barbro da Maneland'a gelin gitmişti. Helge de balıkta çalışıyordu. Onlar da ellerinden geldikçe eve para ya da başka bir şey yolluyorlardı ki o da para demekti. Evet, Katrine bile evde müşterileri ağırlarken o bile, tuhaf değil mi? Kışın durum çok kötüleştiği sırada babasının eline bir 5 kronelik sıkıştırmıştı. Brede, işte kız dediğin böyle olur, dedi. Parayı nereden bulduğunu falan hiç sormadı. Evet, böyle olmalıydı işte. Çocuklar böyle iyi yürekli olmalı, analarını babalarını düşünmeli, sıkıntıya düştüler miydi yardım etmeliydiler. Brede gene de oğlu Helge'den pek memnun değildi bu bakımdan. Ara sıra dükkanda çevresine ufak bir kalabalık toplamış, ayakta çocuklar çocukların ana babalarına karşı ödevleri üzerine görüşlerini anlattığı duyuluyor. Bakın, benim oğlanı ele alalım, Helge'yi. Ara sıra tütün içerse, bir kadeh bir şey atarsa buna bir diyeceğim yok. Hepimiz vaktiyle gençtik. Ama gidip de mektup üstüne mektup yollayıp bir alay laf etmesi, isteklerde bulunması doğru değil. Anasına gözyaşı döktürmesi doğru değil. Bir delikanlı için kötü yol bu. Eskiden başka türlüydü. Çocuklar büyür büyümez işe girerler, eve bir yardımları dokunmaya başlardı. Babaları, anaları değil mi onları bağırlarına basıp büyüten, canlarını korumak için kanter içinde didinen? Sonra sen bunların hepsini unut. Helge bunları duymuştu sanki. Mektup geldi, içinde de para. Hem de 50 krone. O zaman bradeler bayram ettiler. Evet, öyle hovardaca davrandılar ki akşam yemeğine hem et aldılar hem balık. En iyi odalarında da tavana billur sallantılı bir lamba asılı. Yavan yaşık geçinip gidiyorlardı işte. Başka da ne isterlerdi ki? Bradeler ancak ölmeyecek kadar doyuyorlardı. Bir öğünden öbür öğüne yemek kalmıyordu ama yarın ne yiyeceğiz diye pek korkmuyorlardı da. Başka ne isterlerdi ki? Brede, İzak'la Eleseus'u o yeni lambalı odaya buyur ederken konuklar gelmiş bize diyor. Hiç aklıma gelmemişti sizleri göreceğim. Sen de gitmiyorsun ya İzak. Yo, ben demirciye geldim bir şey için yalnız o kadar. Aa, bu Eleseus gene güneye gidiyor öyle mi? Eleseus hanlara otellere alışıktır. Kendi evindeymiş gibi davranıyor. Ceketini bastonunu duvara asıyor, kahve istiyor. Yiyeceğe gelince babasının yanındaki sepette bir şeyler var. Katrin'e kahveye getiriyor. Brede, para mı? Diyor. Böyle bir şey işitmeyeyim. Ben Selenra'da az mı yiyip içtim? Eleseus'a gelince ona borcum bile var. Alma Katrin'e. Eleseus gene de kesesini çıkarıyor, parayı veriyor. Ayrıca da 20 ore. Öyle saçmalıklar bilmez o. İzak, demircinin evine gidiyor. Eleseus handa kalıyor. Katrin'e bir iki şey söylüyor, onunla biraz konuşması gerektiğini düşündüğü için. Yoksa kızın babasıyla konuşmayı daha çok ister. Hayır, Eleseus kadınlara karşı ilgi duymuyor. Bir kez ağzı yandı ya, artık ilgilenmiyor onlarla. Bu taraklarda hiç bezi olmadığına bakılırsa hep böyle gidecek denebilir. Dağ başında yaşayan tuhaf bir adam bu. Elleri yazar eli gibi ince bir bey. Süste de kadın gibi. Bastonlar, şemsiyeler, lastikler. Ağzı yanmış, değişmiş, hiç de evlenecek bir adam değil. Üst dudağı bile gelişmeden kalmış. Çocuk sağlam bir kökten geliyordu. Belki başlangıçta gürbüzdü ama sonradan yapma bir hava içine girmiş, biçimi değişmiş, eğilip büyürülmüştü. Yazıhanede, dükkanda pek sıkı çalıştı da ondan mı başlangıçtaki bütün özelliklerini yitirdi yoksa? Evet, belki ondandı. Her neyse, şimdi yumuşak başlı, tutkusuz, biraz güçsüz yaratılışlı, biraz aylak bir çocuk işte. Şu dağ başındaki arkadaşların da hepsini gıpta edebilir ama buna bile gücü yok. Katrin'e müşterilerle şakalaşmaya alışık. Ona da alaylı alaylı, güneydeki sevgilini görmeye mi gidiyorsun gene diye soruyor. Eleseus, düşünecek başka şeylerim var benim diyor. İş için gidiyorum, şubeler açacağım. Kızın babası azarlar gibi, kendinden üstünlerle bu denli serbest konuşma Katrin'e diyor. Yo, Brede olsan Eleseus'a karşı pek saygılı, pek. Saygılı da olacak elbette ya, akıllılık eder. Çünkü Storborg'a borcu var. Şu karşısındaki de alacaklısı. Peki Eleseus? Oo, bütün bu saygı falan pek hoşuna gidiyor. Buna karşılık o da pek iyi. Pek nazik davranıyor. Brede'ye şaka yollu beyefendicim diyor. Hep bu biçim konuşuyor. Şemsiyesini unuttuğundan söz açıyor. Tam Bride Ablik'ten geçiyorduk, aklıma geldi. Şemsiyemi unutmuşum. Brede, akşama bizim dükkancıya gelirsiniz, bir kadeh bir şey içmeye belki ha diye soruyor. Eleseus, gelirdim belki ama yalnız olsaydım diyor. Babam da var. Brede ahbapça bir tavır takınıyor, dedikoduya başlıyor. Yarın değil öbür gün biri gelecek buraya, Amerika'ya gidiyormuş. Memleketine gelmiş de dönüyor yani. Evet, yukarıki köyden sayılır. Yıllarca dışarıda kaldı, kışı geçirmeye buraya geldi. Bavulu arabayla daha şimdiden getirdiler, öyle güzel bir bavul ki. Eleseus açıkça, Amerika'ya gitmeyi ben de düşünmüştüm kaç kez diyor. Siz mi? Diye haykırıyor Brede. Sizin gibilerin oraya gitmesine pek gerek yok ki. Yo, temelli kalmak üzere gitmeyi hiç düşünmedim. Yalnız şimdiye dek öyle çok yer gezdim ki bir de orayı göreyim dedim. Aa evet, elbette, niye gitmeyeceksiniz? Sonra hayli para varmış, mal falan varmış Amerika'da, öyle diyorlar. Demin söylediğim o adam var ya, bu kış öyle çok şölen verdi, eğlenti yaptı ki sayısız. Buraya geliyor, bana diyor ki şöyle bir tencere dolusu kahve yap, sonra ne kadar çöreğin varsa hepsini isterim diyor. Bavulunu görmek ister misiniz? Aralığa çıktılar bavula bakmaya. Bavul da görülecek şey. Yanları köşeleri maden, pırıl pırıl yanıyor. Tokalar, kemerler, sıkmak için üç kayışı var. Ayrıca da kilidi. Brede, hırsızlar bir şey çalamaz diyor. Sanki kendisi denemiş gibi. Odaya döndüler. Eleseus'u bir düşünce almıştı. Şu yukarıki köylü Amerikalı onu geçmişti. Böyle birinin yanında hiç kalıyordu. Yüksek bir devlet görevlisi gibi geziyordu o ancak. Brede onunla alay etse yeriydi ya. Eleseus biraz daha kahve getirtti. Zengin adam numarası yapmaya çalıştı. Kahvesinin yanına çörek de getirtti. Sonra onları köpeğe verdi. Bir yandan da kendini pek değersiz, pek yoksul görüyordu. Şu harikanın yanında onun bavulu neydi ki? İşte şurada duruyordu. Kara yelken bezinden. Köşeleri aşınmış, yırtılmış. El çantası. Başka bir şey değil. Oo, durun hele. Kente gitsin. Öyle güzel bir bavul alacak ki. Durun hele siz. Brede, çörekleri köpeğe veriyorsunuz. Yazık diyor. Bunun üzerine Eleseus'un biraz keyfi yerine geliyor. Yeniden gösteriş yapmaya hazırlanıyor. Olacak şey değil. Bir köpek bu kadar şişmanlasın diyor. Derken aklına geliyor. Brede ile konuşmasını kesiyor. Dışarı çıkıyor. Ata bakmaya, sundurmaya gidiyor. Orada cebinden bir mektup çıkarıyor, açıyor. İçinde kaç para olduğuna bile bakmadan cebine atıvermişti. Daha önce de evden ona böyle mektuplar gelmişti. Epey kağıt para bulunurdu içinde. Ona yolda hayli yardım olacak bir şey. Bu ne bu? Büyük bir tabaka esmer kağıt. Üzeri kargacık burgacık yazılarla dolu. Rebekacık abisine mektup yazmış. Annesi de birkaç söz eklemiş. Başka? Başka bir şey yok. Para falan yok. Annesi diyordu ki yeniden para isteyemezmiş babasından çünkü vaktiyle bakır madeninden aldıkları o paradan artık pek bir şey kalmamış. Storborg'a gitmiş, sonra da mal almışlar. Eliseus da boyuna gezip duruyormuş. Bu sefer başının çaresine baksınmış çünkü kalan parayı kardeşlerine saklayacaklarmış. Onları beş parasız bırakmamak için. İyi yolculuklar, seni seven anne. Para yok. Eliseus da yol parası bile yoktu. Storborg'daki para kutusunu kazımıştı ama çıkan para pek çok bir şey değildi. Ah ne aptallık etmişti de Bergen'de alışveriş ettiği kimselere peşin para göndermişti. Ne acelesi vardı? Bekletebilirdi. Yola çıkmadan önce açsaydı ya şu mektubu. O zaman şu çirkin bavuluyla falan köye dek gelmek zahmetine hiç girmezdi. İşte gelmişti şimdi buraya. Babası demircinin evindeki işini bitirmiş dönüyor. Jensine'yi ertesi sabah alıp eve götürecekmiş. Jensine de biliyor musunuz hiç aksilik etmemiş, kandırması zor olmamış. Selen Rağ da yaz için yardımcı istediklerini anlayınca hemen gelmek istemiş. Bu da iyi bir davranış doğrusu.